Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, işyerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Parilois, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Gel, Tuomenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvi Dobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız günaydın. Aşağıdan yayını paylaşır mısınız? 3 noktaya dokunarak Periskop izleyicileri. Ben de aynı şeyi Twitter üzerinden yapayım. Diğer dostları da çağıralım. Hep beraber daha kalabalık burada olalım. Oturup uzun uzun konuşalım. Zamanımız var çünkü. Şimdi dün ikinci yayın pat diye kesildi, farkındasınız. Tamamen tesadüfen. Türkiye'de yaşamamız gibi tamamen tesadüfen. Böyle anlık bir gelişmeyle birinin başka bir iş yaparken çok sık gördüğümüz şekilde kabloya dokunmasıyla, burada değil, evin içinde değil, dışarıda, sokakta, daha büyük ölçekte 5-10 dakika sonra her şey düzeldi ama maalesef oradan geri dönüş olmuyor işte. Yayın yenilemek çok anlamlı bir hale gelmiyor. O yüzden uzaklaştık. Ama yayının ben kaydedebildiğim bölümünün tamamını paylaştım zaten. 37-38 dakikalık bir durum. İkincisi, bugün konuşacağımız konu önemli. Çünkü bugün aynı zamanda vatandaşlık bilincini konuşmuş olacağız yayın bittikten sonra. Bunun üzerine çok düşünmüyoruz biz Türkiye'de. Neden? Aslında bir kısmıyla bunu Türkiye'de şu anda içinde bulunduğumuz yasal düzenlemelere bağlamak mümkün. Gerekçesi de şu: 1982 anayasasının, yani şu anda elimizdeki anayasanın, hani herkes anayasayı çok iyi biliyor, canım anayasaya çok iyi uyuyor diyecek halim yok ama sonuçta elimizdeki yazılı hukuki metin odur. İnsanlarda oluşturduğu hak yoktur, ödev vardır mantığı. Yani 1980 darbesi sonrasında Türkiye'de yetişen kuşakların tamamının aslında büyük bir korkuyla yetişmesi, 3 kişiden fazlasının bir araya gelmesinin darbe girişimi sayılıyor olması, sokaklarda insanların bu tedirginlikle yürümesi, onların çocuklarına, çocuklarından, bizlerden de bizim çocuklarımıza geçti. Belirli ölçülerde, elbette bunu iletmeyenler de var. Ben yapmamaya çalıştım mesela. Ne kadar becerdim bilmiyorum ama elimden geleni yapmaya çalıştım. Bu bilinçle hareket eden, daha doğrusu bu kaygıyla hareket eden insanlar devleti o kadar kutsal bir varlık olarak bir yere koydular ki devlet üzerindeki tartışmalar devleti yönetenlerle ilgili tartışmalarla özdeş hale geldi. Yani özellikle Türkiye'de son 20 yılın iktidarı tuhaf bir halde bunu kullandı. Çünkü insanları, her şeyi söyleyebilirsiniz Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarıyla, özellikle Tayyip Erdoğan'la ilgili olarak. Yaptıklarından rahatsızlıklarınızı, mesela gericiliğe verdiği primi, cehaletin toplumda yükselişini falan, hepsine eyvallah. Ama şunu hiç kimse söyleyemez: bu bilinçsiz bir iktidar asla kullanılabilecek bir cümle değil. Çünkü atılan adımların tamamı son derece bilinçli. Bana kalırsa son derece kötü. Ama o kötülüğün içinde bile bir bilinç var. Neden? Burada toplumun genetiğine işlemiş bu kod çok net bir şekilde kullanıldı. Özellikle şu son 6-7 yıllık dönem. Adını da koyalım Gezi. Bugün Gezi davası başlıyor biliyorsunuz. Gezi davası var. Burada devleti yöneten kişiler, daha doğrusu özellikle Tayyip Erdoğan, kendini devlet statüsünde tanıttı insanlara. Şakşakçıları da hazır olduğu için işte Yalaka medyası hazır bir yerde duruyor. Bakmayı unuttum, şimdi bir şeye bakacağım. Unutmadan söyleyeyim. Dün size burada Abdülkadir Selvi'nin yazısını okudum. Yazının yayının ikinci bölümünde onu gazeteyi de gösterecektim size. Merak etmeyin, gazete bende. Dün çünkü sessiz sedasız yazının o bölümünü çıkarttı. Hani demiştim ya, içindeki nefret kör ediyor seni. Utanmadan 1999 depreminde laf geçirmek için Ahmet Necdet Sezer'i Cumhurbaşkanı olarak gösteriyorsun. Oysa 2000'in Mayıs'ında geldi göreve diye. O bölümü çıkarttı. Sessiz sedasız. Hiç önemli değil. Özür yok. Bir şey yok. Yazı değişti hemen Hürriyet'in internet sitesinde. Abdülkadir Selvi de güncelledi. Her şey unutuldu. Aslında bugün konuşacağımız konuyla çok alakalı bu. Çünkü devleti yöneten kişi kendini devlet statüsünde göstermeye başladığı zaman şunu sağladığını anladı. Eğer dışarıda da şakşakçılarıyla bunu perçinleyebilirse, devleti eleştiremeyeceği için insanlar, sonuçta hani bizim geleneğimiz içinde, Anadolu'nun kadim geleneği içinde, bizim sadece hani bugüne kadar Cumhurbaşkanlığı forsunda yer alan o kurulup yıkılan 16 Türk devleti var ya, o devletleri düşündüğünüz zaman insanlar devlete hep bir kutsiyet atfetmiş zaten. Var, o kodlarımızda var. Sevelim sevmeyelim, böyleyiz, yapabilecek bir şey yok. Eğer devleti yöneten kişi oraya geçerse kendisinin de eleştirilerden azade olacağını anladı ve oraya yerleşti. Sokakta bakın bugün pek çok örnek görüyorsunuz. Gün içinde belki arkadaş gruplarınıza, WhatsApp gruplarınıza, belki sosyal medya üzerinden gördüğünüz bir sürü gerizekalılık videosu izliyorsunuz. Adını doğru koyalım. Bakın bunların adı gerizekalılık teşhir videoları. Çünkü sokakta bir de tuhaf bir şekilde yükseldi bu iş. Herkesin elinde bir mikrofon var. Zort diye mikrofonu uzatıyor. Birine mutlaka bir gerizekalı bulunuyor ama mutlaka. Ona bir soru soruluyor ve o getirip mutlaka konuşulan konu ne olursa olsun. Ne olursa olsun konuyu getirip Erdoğan'a yani reisine bağlıyor. Reisimiz böyle yapmasaydı falan diye anlatıyor. Bu statü boşuna değil. Çünkü insanların kafalarına çakılarak anlatıldı. Hani hatırlıyor musunuz? Bir yayın yapmıştık bundan bir sene kadar önce, belki 1,5 sene önce. Ben sizin babanızım. Ben ne dersem o olur. 90'ların o dandik şarkısı eşliğinde. O statü kafaya bir kere yerleştirildikten sonra insanlar kendileri eleştirmedikleri gibi başkalarının eleştirisine de tahammülsüz hale geliyorlar. Neden? Çünkü öyle bir statü yakalıyorsunuz ki devleti eleştirmekle belki özdeşleştirilebilecek ki bence o da yanlış. Devleti yönetenleri eleştirmek de vatan hainliği statüsüne geliyor. Vatan hainliği. Vatan hainliği. Hemen herkes hain, vatan hain falan. Oysa ortada böyle bir şey yok ki. Bugün yayının başlığında kullandığımız ifade hepimizin çok iyi bildiği bir atasözü bizim. İğneyi kendine, çuvaldızı başkasına batır. Yani diyor ki çok basit bir şekilde, kendini eleştirmeden başkasını eleştirme. Eyvallah, çok doğru bir yaklaşım bu. Peki kendimizi eleştirmeyi bitirdikten sonra başkasını eleştirebilir miyiz? Biz yapıyoruz zaten kaç gündür burada. Mesela ben gazetecileri dün hem de kıyasıya eleştirdim. Hala haklı olduğumu da düşünüyorum. Az bile sert konuştum. Ama vatandaşın yapabilecekleri bu kadar sınırlıyken Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in söylediği bir söz var. Her şeyi devletten beklememek lazım. Her şeyi devletten beklememek lazım sözünün altını doldurabiliriz. Üstelik bu sözü haklı çıkartacak gerekçelerle doldurabiliriz. Mesela nedir? İnsanlar iyi niyeti, nezaketi, yardımlaşmayı devletten beklemeyebilir. Doğrudur. Devletlerin statüsü bunu kaldırmayabilir. Ama söz konusu bir depremse, depremle ilgili tedbir almak devletin yükümlülüğündeyse, anayasanın ikinci maddesi ne diyordu? Demokratik, laik, sosyal bir hukuk devlettir Türkiye Cumhuriyeti. O zaman bu sosyal devlet tanımı içinde devlet bizim için yapmak zorunda değil mi? Mesela ne yapacağız? Bina güçlendirmesi konusunda. Geç onu, bina güçlendirmesi değil ama dere yatağına bina yapmayacaksın mesela. Eyvallah, doğru. Dere yatağına bina yapanların %80'i senin hemşerin. Yaptırma. Dinliyorlar mı? Hayır. Karadeniz'in yaylalarından kaç tane ev, kaç tane salıncak, kaç tane ufak tahta kulübe söküldü? Kim yapıyor onları? Uzaydan gelenler mi? Hayır. Peki neden, kime güvenerek yapıyorlar? Adları kadar iyi biliyorlar ki iktidar desteği arkalarında olduğu için burada bir sıkıntı çıkmayacak. Ne zamana kadar? Görünür hale gelene kadar. Görünür hale geldiği anda, yani herkesi rahatsız etmeye başladığı anda, yani ucu iktidara, hükümete, Erdoğan'a dokunduğu anda yıkılacak, sökülecek, atılacak. Neyse, elden gelen her şey yapılacak ama. Peki Elazığ gibi bir yerde deprem güçlendirmesini, dere yataklarına ota çöpe değil, şehrin göbeğinde bir mahalle çöktü. Sürsürü mahallesi. Üstelik mahallenin orta yerindeki binalar bugün gündeme gelip ortaya çıkıyor ki kentsel dönüşüme dahil edileceği söylenmiş ama 2 yıldır yaprak bile kımıldamamış mekanlar. Kentsel dönüşüm yapacak olan kimdir? Devlet o statüyü vermedi mi oraya? Tanımı yapan devlet değil mi? Evet. O zaman biz devleti niye eleştirmiyoruz? Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in burada söylediği sözün bir tane amacı var. Daha önce yaşanan büyük felaketlerde olduğu gibi, Soma'da olduğu gibi, Ermenek'te olduğu gibi, pek çok terör faaliyetinin, terör eyleminin ardından olduğu gibi. Devleti eleştirme, mutlaka ama mutlaka bir kurban bul. Peki, tamam da o kurban dediğiniz şey hep devlet diye karşımıza çıkardığınız iktidarın karşıtlarından çıkıyor ama. Burada birçok müteahhit, devletle son 20 yıldır çalışan müteahhitlerin listesini alt alta koyalım. Herhangi birinde iktidara yakın olmayan birini bulma ihtimaliniz size sokakta yürürken kuyruk yıldızı çarpma ihtimalinizden daha mı küçüktür? Elbette değil. Böyle bir şey yaşanmadı ki, böyle bir şey olmadı, böyle bir şey olabilemezdi zaten. Olmadı da. İktidar kendi yandaşlarını ortaya çıkardı, müteahhitlerini ortaya çıkardı, yol yapanlarını, köprü yabanları ortaya çıkarttı, onları büyüttü. Peki, bakın Emel Munga'nın söylediği şey, cümlenin tam burada gelip benim kullanacağım bölüm. Tren kazalarıyla ilgili ne yaşadık biz? Mesela orada vatandaşın yapabileceği ne vardı? İçimizden biz birilerini oluşturup her türlü viyadük geçişlerinde, o menfezlerde kontrolleri biz mi sağlayacaktık? Kuşkusuz hayır, bizim işimiz değil ki. Orada vatandaşın işi, devletine ya da o işletme kimse, bazı ülkelerde özel şirketler de olabiliyor, güvenip biletini almak, bu kadar. Başka bir sorumluluğu yok. Seyahate zamanında gelmek. Bakın bu kadar basit bir ilişkiden bahsediyoruz. Ama bizde bu bile vatandaşa faturası çıkarılabilecek bir eylem statüsünde. Niye? Nedeni çok açık, çok net. Çünkü devlet diye söylenen şey, devleti yönetenler olduğu için eleştirilerin onlara dönmesi aynı zamanda bir iktidar, bir siyasi iktidar mücadelesi olarak oy kaybı anlamına gelir. Yani sokaktaki her eleştiri, devlet yerine koyduğunuz, devlet yerine konulmak için elinden gelen bütün çabayı gösteren iktidar tarafından oy kaybı olarak adlandırılır ki hata değildir. O zaman şöyle bakalım. Elazığ ve Malatya depreminin ardından yaşananlar, insanlar açısından AKP'ye oy kaybettirilebilecek bir tavra geldi mi? Şimdi iki gündür size buradan manşetleri okurken bir şey anlatıyorum, bir şey gösteriyorum. İktidar medyasında langır lungur gelen işte biz buyuz, biriz, beraberiz, yardımlaşma, coşku, obarey falan diye haberler var. Tamam da ya kardeşim burada parayı ayırmak zorunda olan asıl olan ben değilim ki. Benim değil bu. Mesela devlet daha bundan 3 gün önce, o deprem yaşanmadan 3 gün önce 75 milyar lirası olduğunu iddia ederek bunu Kanal İstanbul gibi saçma sapan bir projeye saçacağını söyledi. Yalan mı? Değil. Üstelik Kanal İstanbul'u eleştirenler de vatan haini olarak adlandırıldı. Ben söylüyorum mesela. Ben vatan haini olduğumu söylüyorum. Niye? Çünkü iktidar açısından bakarsan bana aynı şeyi söylüyorlar. Oysa burada eleştirdiğimiz şey saçma sapan bir proje. Birileri çılgın proje olarak adlandırıyor ama gerçekten abuk saçma sapan bir projeden bahsediyoruz. Bilim insanları yeldir yeldir günlerdir televizyon ekranlarında. Daha 4 gün öncesine kadar o insanların seslerini duymayan yandaş televizyon kanalları, yandaş haber kanalları, haberimin kanalları bugün hiç ayrılmadan dörtlü beşli setler halinde çıkartıp konuşturuyor onları. Yalan mı? İyi de söylediklerin ne işe yarayacak? Sonuçta hani her şeyi devletten beklemeyin. Güzel. Aynı şey akademisyenler için de geçerli. Her şeyi devletten beklemeyin. Beklemeyelim. Peki fikirlerimizi kim hayata geçirecek? Yani üniversite hocaları bir araya gelip bir fon oluşturup ya İstanbul'la ilgili beklenen büyük depremle ilgili devlet madem bir şey yapmıyor o zaman biz paramızı toplayalım. Yani bolluk içinde yüzüyoruz ya para bizde deli gibi kulağımızdan damlıyor neredeyse. O zaman biz paramızı toplayalım fonumuzu oluşturalım biz yapalım bu çalışmaları. Öyle mi söyleyecek? Elbette değil. Onların işi o değil ki. Onların işi bu paylaşımda ortadan kaldırılmaya çalışıldığı şekliyle aslında bu işe karşı fikir geliştirmek. Ve zaten yapıyorlar. Sorunun en başına döndük gördünüz mü? Her şeyi devletten beklemeyin. Beklemeyelim. Peki devlet vatandaş işbirliğinde vatandaşa düşen nedir? Devlete düşen nedir? O zaman açıkça bunları konuşmak zorundayız. Devlete düşenler ortada. Yapı güvenliğini sağlamak. Neden? Kontrolleri sen yapıyorsun, imar izinlerini sen veriyorsun. Yerleşim alanlarını sen imara açıyorsun. Yani tarımsal arazileri çatır çatır Türkiye'de arsa statüsüne sokup oralarda evler yapılmasının önünü açıyorsun. Yalan diyebilecek kimse var mı? Hayır. Bugün bakın. Bakın özellikle mesela bu yayını izleyenler içinden lütfen rica ediyorum bakın isim vererek Mersin'de Adana'da yaşayanlar kaçınız portakal bahçelerinin içinde oturuyorsunuz? Kaçınız geçmişte portakal bahçesi olarak mandalina bahçesi, turunçların yetiştirildiği bahçeler içinde oturuyorsunuz? Kaçınız çocukken denize girdiğiniz yerin üzerinden geçen yolu kullanıyorsunuz? He? Çok değil mi? Zaten öyle olması lazım. Burada işte ortaya çıkan şey şu. Devlet dediğimiz şey, devleti yönetenler kendilerini böyle anlatıyorlar ya ben devletim değilsin. Sen devleti yönetiyorsun. Demokrasi böyle bir şey zaten. Ama senin aldığın kararlar devlet statüsü üzerinden şimdi çıkıp hepimizi etkiliyor. Yani sen bir yerde imar müdürü olarak göreve getirdiğin ve tek özelliği senin partinin yandaşı olmak insanlar olan insanlar bir koltuğa oturduğu andan itibaren hep beraber hayatımız sola yatıyor. Niye? O insanın özelliği yok, statüsü yok. Sen de eleştirilemiyorsun devletim diye. Biz kimi eleştireceğiz? O insanı oraya oturtan sensin. Görevi, yetkiyi, sorumluluğu veren sensin. İşi yapan o, yani senin adamın. Biz kimi eleştireceğiz? Burada vatandaşın bir sorumluluğu yok ki. Vatandaşın burada bir tane sorumluluğu var. Onu da vatandaş bilinciyle yerine getirmiyor zaten. Sıkıntı o. Şikayetini bildirmek. Açıkça söyleyebilmek. Ya kardeşim bir dakika ya. Bu insanların verdiği izinlerle benim yaşadığım apartmanların deprem güvenliği yok edildi. Günlerdir görüyorsunuz televizyon ekranlarında yandaş kanallar bile göstermeye başladı artık. Adamlar açık açık ortaya çıkıp diyorlar ki ya bakar mısınız kolonların içindeki demirler birbirine sarılmış. Elini sürdüğün anda demirin etrafındaki beton yerlere düşüyor. Doğru. Doğru düşüyor işte. Zaten sıkıntımız bu. O betonlar yok oluyor. O demir kaldırmıyor orayı. O zaman biz şunu diyeceğiz. Bir dakika, bu inşaat yapım iznini kim verdi? Onun kontrol sorumluluğu da devletin. Benim değil ki. Ben vatandaş olarak gruplar oluşturup sırayla bütün binaları gezemem ki. Böyle bir şey olmaması gerekiyor zaten. O zaman sorumluluk senin. Benimle bir alakası yok yaşanın. Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in televizyon ekranlarına çıkıp bu sözü söylemesi tamamen iktidarın bakışını halka bir kez daha kafasına çakarak anlatmak amaçlı. Sakın ha eleştirmek aklından bile geçmesin. Çünkü bunu yaparsan, mesela aralarında Bernal Açı'nın da olduğu 19 kişinin depremden sonra söylediklerini hemen haksız konuma düşürebilirsin. Ve böyle olman lazım. Böyle yaparsan rahat edersin. Rahat olmakla insan olmak arasında fark var yalnız. İnsanlık bilinci nerede o zaman? Ben hakkımı savunmayacaksam demokrasi ne işe yarar? Senin istediğin gibi yaşayacaksam kuzu gibi alt alta dizelim 20 yıllık iktidar boyunca alt alta dizelim ve konuşalım. Diyelim ki evet ya bak biz çok iyi yaşadık kardeşim. Hakikaten çok iyi yaşadık. Bak bunlar oldu. Öyle bir şey olmadı ki. Deprem gerçeği bize bir kez daha bir şeyleri hatırlattı ama bu arada bir şeyleri de unutturdu. Depremden önceki gün ne konuşuyorduk biz hatırlayan var mı içinizde? Hadi gelin hafızamızı tazeleyelim. Libya'da General Hafter terörist mi değil mi tartışması vardı Türkiye'de. Çünkü önce Moskova sonra Berlin görüşmeleri yapılmıştı ve orada iktidarın karşısında duran General Hafter'in hani iktidarın bakışıyla bakarsan terörist Hafter'in ateşkese uyup uymayacağını tartışıyorduk. Sonra bugün Gezi davası var bugün. Nedir Gezi? İnsanların kafalarına çakılarak ne olup bittiğini anlamalarına izin verilmeyen bir tavır göstermedir Gezi. Benim hayatıma karışma denildiği andır. Benim hayatıma karışma. Ama onun karşılığı nasıl yaşandı Türkiye'de? Bakın hala şeytanlaştırılan bir düzenden bahsediyoruz. Oysa o gün sokaklarda insanların söylediği sadece bu cümleydi. Benim hayatıma karışma. Sal artık beni be. Yeter. Sen kimsin? Bunu söyleyebilme hakkı. Bunun neresi kötü söyler misiniz? İnsanların düşünmeleri engelleniyor. Çünkü o büyük korku toplumun üzerine salınırsa ve yerleşirse kimse düşünmek gibi bir eylemin altına girmeyecektir. Ne gerek var? İtaat et, rahat et. Ama buradaki itaat aynı zamanda biat anlamı taşıyor. Yani dinsel bir içeriği var. Sorgulamadan kabul et. Benim beynim ne işe yarıyor o zaman? Niye ben varım? Benim adım her şeyi sen yap. Ben de böyle dolaşayım. İnsanların neyin iyi, neyin kötü, neyin gerçek, neyin yanlış olduğu üzerinde düşünmeleri engelleniyor. 820 gündür hapis yatan bir insan var. Osman Kavala adı. Hatırlıyor musunuz Osman Kavala ile ilgili ilk söylenenler nelerdi? Gezi'nin finansörü. Gezi ile ilgili bütün paraları dağıtan insan, Soros'un pizzaları, orada dağıtılan açılan divan oteli mesela. Bütün bunlar bu tartışmalar o gün ihtiyaç duyulan tartışmalardı. Bugün konuşulmuyor ki. Madem bu kadar netti, madem bu kadar doğruydu, neden 820 gündür içeride tutuluyor Osman Kavala? 820 gün dile kolay. Şöyle bir düşünün bakalım. 820 gündür hapis o insan. Ve Gezi davasında doğrudan suçlanabilecek bir unsur olmadığını dünya alem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de dahil olmak üzere biliyor. Ama bugün Gezi duruşmalarında hakimlik yapacak kişinin daha önce Gezi karşıtı bazı sosyal medya mesajlarını paylaştığı, beğendiği biliniyor. E hangi bir sosyal medya üzerinde hakimdik? Bernal için bir şey yazdığı zaman bağırmayı bilen devletimiz taraf tutan bir hakim konusunda hiçbir şey yapmayacak mı? Elbette yapmayacak. Niye biliyor musunuz? Çünkü bugün insanların kafasına çakılarak anlatılan devlet denilen şey devlet değil, devlet yönetenler. Bu bakıştan soyutlamaya çalışıyorlar hepimizi. Buna asıl direnmek gerekiyor. Bir dakika ya, sen devlet değilsin. Sen geçici bir yöneticisin. Bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti'nde bütün yöneticilerin olduğu gibi senin de süren belli. Ondan sonra gideceksin. Bu kadar basit. Ama bu bakıştan soyutlarsanız insanların kafasına şu korkuyu yerleştirirsiniz. Hep öyle olacak galiba. Bu ülkeyi her zaman Tayyip Erdoğan yönetecek. Böyle bir şey mümkün değil. Demokrasi böyle bir şey değil. Ve biz demokrasi istiyorsak hem Bakan Fatih Sönmez'in söylediği bu acayip tuhaf söze hem de aynı bakışa karşı çıkmak zorundayız. Eyvallah, tamam, iğneyi kendimize batırdık. Çuvaldızı. Yani kendimizdeki suçu günahı bulduk. Evet, çuvaldızı kime batıracağız kardeşim? Devlet yönetenlere değil mi? Kaçınılmaz olarak öyle. Yıldız Teknik Üniversitesi'nden bir soytarı adıyla sanıyla koyun bunu. Rica ediyorum hepinizden. Çekingen davranmayın. O hadsiz, o soysuz herif çıkıp çocuk evliliğini savunabiliyorsa siz de karşısına çıkıp hadi oradan dangalak deme özgürlüğüne sahipsiniz ve kullanın bu özgürlüğünüzü. Terbiye değildir burada asıl olan. Çünkü adam hayatımızın ortasına giriyor. Depremi çocuk yaşta evliliğe izin verilmemesine bağlayabilecek kadar akıldan soyutlanmış bir dangalaktan bahsediyoruz. Ve herif çıkıp bunu anlatıyor. Sonrası yok ki. Sonrası yok. O çok iyi biliyor ki başına bir şey gelmeyecek. Daha 2 gün önce televizyon ekranlarında bas bas bağıran İçişleri Bakanı onunla ilgili bir adım atmayacak. Çok iyi biliyor çünkü. Çok iyi, adı kadar emin. Oysa bizim yaşadığımız depremin bununla bir alakası yok ki. Bununla bir ilgisi yok. Her şeyi dini metaforlarla açıklamak yaşantımızı kolaylaştırmıyor. Sizinki kolaylaşıyor mu bilmiyorum ama benimki kolaylaşmıyor. Ama adıyla sanıyla insanlar bu ülkede haklarını aramadıkları için yaşıyoruz biz bu sıkıntıları. Arayın hakkınızı kardeşim. Arayın. Sessiz kalmayın. Herif hayatımızın ortasına giriyor, böyle abuk sabuk bir laf söylüyor. Şimdi insanlar diyor ki, bakın şimdi insanlar diyor ki, ya ismiyle şimdi bundan bahsedersek bu adam daha çok konuşulur. Konuşulsun. Konuşulsun, iyi bir şeyle konuşulmayacak ki. Bak bu bir dangalak diye konuşturacaksın. Bak bu bir dangalak. Kafası çalışmıyor. Bunu kim profesör yaptıysa aynı derecede suçludur. Böyle konuşulmanın nesi kötü? Tam da bunu söylemek zorundayız. Biz hayatımıza sahip çıkmıyoruz ki. Sonra birilerinden bir şey bekliyoruz. Ama işte işin korkuncu bu. O bir şey beklediğimiz insanlar var ya, devlet yani. O da diyor ki her şeyi benden bekleme. Sen yapacaksın. Neden? Benim seninle uyguladığım, imzaladığım sözleşmenin içinde böyle bir hüküm yok ki. Yani toplum sözleşmesi böyle yapılmaz çünkü. Hele demokrasi niteliği konuşuluyorsa ortada, insanlar sadece bugün uyguladığımız sistemde olduğu gibi yönetsel kararlara, seçimleriyle, tercihleriyle katılırlar. Sonrası bu denetlemeden azade bir süreç midir? Tamam, birilerine görev verildi, yetki verildi. Seçildi o insanlar. Serbest ve özgür seçimlerle geldiler iktidara, oturdular. Eyvallah. Sonra? Yani vatandaşın görevi o noktada biter mi? Hayır. Devletten beklemeyeceğim bölüm budur işte güzel kardeşim. Sorgulamak, eleştirmek, yapılanı takip etmek ki daha iyisini yaptırabilesin. Evet, yaptırabilesin. Unutma bunu. Sen istemezsen kimse yapmayacaktır. Çünkü burada yayının başından beri defalarca söylediğim gibi devlet olarak adlandırılan şey devleti yönetenlerdir. Sen burada eleştiri hakkını kullandığın zaman devlet bizim babamızdır, çok da fazla bir şey söylemek mümkün değildir, iyi de değildir diyorsun ya, eleştirdiğin o değil. İnan değil, önce bunu kafana sok. Sen hakkını aramazsan kimse sana hakkını vermeyecek. Niye? Senin hak olarak gördüğün şey Devletin değil ama devleti yönetenlerin de çıkarlarıyla örtüşüyor çünkü. Onların da ona ihtiyacı var. Mesela parana, mesela vergine. Para bittiği için senin her kör kuruşunu bağlayarak cebine atan devleti yönetenler bir yerde kullanmak üzere. Senin ihtiyaç duyduğunda sana veriyorlar mı? Hayır. Sessiz sedasız bir sabah kalkıyorsun, vergiler yeniden değerleme oranı da artmış. Haliyle iş yerine gidip diyorsun ki patronuna, ya çok fazla hayatıma zam geldi. Kullandığım şeylere %22,58 devlet böyle açıkladı. Sen de bana zam verecek misin? Vereceğim diyor. Vereceğim. Nasıl? Devletin emeklilere uyguladığı oranda, memuruna uyguladığı oranda aralarında bir yer belirleyeceğim. Bir tanesi %6,5, bir tanesi %5,5. Ben sana %6 vereceğim diyecek. Sen de diyeceksin ki ama benim devletle imzaladığım sözleşmede vergi oranlarım, bütün harç oranlarım %22,58 arttı. Ama devlet bunu istiyor diyecek. Haklı da olacak üstelik. Çünkü senin devlet dediğin şey devleti yönetenler. Ve devleti yönetenlerin bakışıyla eğer bir iktidar sürdürülecekse Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki o dangalak gibi çok adam çıkacak ortaya. Ve sen ona dangalak diyemediğin için hayatına hükmedecek o. Oysa her yerde söyleyeceksin. Gördüğün bütün devlet temsilcilerine korkmadan söyleyeceksin. Bu dangalakla ilgili ne düşünüyorsunuz diye. Eğer sana şunu derse ki emin ol şu anda içlerinde at koşuyor bunu söyleyebilmek için ama şu durumda çok zor. Biri söyleyecektir. Ya o onun inancı gereği konuşuyor. Peki o onun inancıysa orada Yıldız Teknik Üniversitesi'nde okuyan bütün çocuklar onun inancına hizmet etmek zorunda mı? Ben onun inancına göre yaşamak zorunda mıyım? Benim özgürlüğüm de bu. Kendisine dangalak deme özgürlüğüm var mesela. Onun nasıl bir dangalak olduğunu her yerde anlatma özgürlüğüm var. Bu ülkenin özgür bir bireyi olarak. Eğer bu haktan vazgeçersek hep beraber yaşantımız bu olacak işte. Biri çıkıp kafamıza göre hükmedecek. Çocuk yaşta evliliğe izin verilmediği için bunlar dokunuyor diye. Sokakta birine mikrofon uzatılacak. O abuk sabuk, üstelik saçma sapan, sanki tarih biliyormuş gibi abuklarken yanından geçen, gerçeği söyleyen bir yurttaşa dönüp vatan haini diyebilecek. Çünkü çok iyi bilecek ki ona, sen ona nasıl vatan haini diyorsun diye çıkışacak başka yurttaş olmayacak orada. O insan tek kalacak. Hayatımıza sahip çıkmak, yaşantımızda özgür olarak devam ettireceğimiz yaşantımızda neyi ne kadar nasıl uygulayacağımıza biz karar veririz diyebilmek tam da bu noktadan geçiyor işte. Yani yayının başlığında olduğu gibi yine tamam biz kendimize batıralım. Evet vatandaşın çok fazla hatası var. Deprem sigortasını kaç kişi yaptırdı içinizde? Kaçınızın oturduğu konutlarda DASK var? Primleri ödeniyor. He? Kaçınızın hayatında hani gazetelerde çarşaf çarşaf çıkan deprem çantaları hazır? Hı? Değil mi? Çoğumuzda yok. Benim de yok deprem çantam. Tamam bunlar bizim sorumluluğumuz. Eyvallah. Ama devletin yapacakları? İşine geldiği zaman kendini devlet olarak tanımlayan, devleti bugün yöneten iktidarın yapacakları? Onu sorgulamaktan vazgeçersek biz insanlığımızdan da demokrasiden de vazgeçmiş oluruz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden. Üstelik aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Evet, biz hayatta aynı yerden bakmıyoruz. Bakmayacağız. Bunu ilk günden beri söylüyoruz. Çünkü herkesin birbirine benzediği bir ülke dünyanın en saçma yeri olurdu. Bakınız Kuzey Kore. Oysa buna ihtiyacımız yok. Biz aynı ülkeyi seven ama o ülkeye ilişkin farklı hayalleri olan insanlarız. Birbirimizden korkmadan konuşma gerekçemiz de bu işte. Çünkü konuşmazsak uzaklaşacağımızı biliyoruz ve bu uzaklık kaçınılmaz bir ayrılık doğuracak. Oysa direnmek mümkün. Burada yaptığımız gibi 4,5 yıldır. Çünkü biz birbirimizden korkmuyoruz. Yeniden tanışmak gibi bir lüksümüz yok bizim. Biz aynı ülkenin insanlarıyız. Kimimiz içinde yaşıyoruz, ayaklarımızı burada toprağa basıyoruz. Kimimiz farklı gerekçelerle, iş, eğitim, aşk, seyahat, macera, başka yerlerdeyiz. Ama Türkiye deyince hepimizin aynı anda burnunun direği sızlıyor. Çünkü biz seviyoruz bu ülkeyi. Biz bir tane cumhuriyete bağlıyız. 97 yıllık tek bir cumhuriyet. İkincisi, üçüncüsü, beşincisi aklımızdan geçmedi. Gevşek değiliz biz. Biz birbirinden korkmayan bu ülkenin yurttaşlarıyız. O zaman konuşacağız. Bu yayın sürsün, benim de katkım olsun. Nasıl olsun bir anlat bakalım diyenler için. Patreon.com, Ünsal Ünlü. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adresine küçük katkılarınızı verebilirsiniz. YouTube'da arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın. Yandaki büyüteci tıklayın. Geldiğiniz yer benim kanalım. Abone ol tuşunu gördünüz mü? Dokunun ona. Bir tek mail adresiyle kaydolacaksınız. Para pul olmayacak. Hemen yanında bir de zil işareti göreceksiniz. Onu da tıklayacak olursanız yayınlar başlamadan önce bildirim alacaksınız. Bu kadar mı? Hayır değil. Ünsal@ünsalunlu.com adresine bir mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt vereceğim. Ama en büyük desteğiniz hiç değişmedi. Bundan sonra da hiçbir zaman değişmeyecek. Burada olmak, burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Tam bir saat sonra gazetelerle geleceğim buraya. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz yarın sabah saat 9'da ölmezse akılırsam yine buradayım. Hayatı konuşmak istiyorsanız gelin orada devam edelim. Herkese çok güzel bir gün diliyorum. Tekrar birlikte olacağız. Hoşça kalın.